Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor Alparslan Açıkgenç, İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçenki programımız çok güzel olmuştu. Tadına doyamadık. Tekrar bir inşallah
Elhamdülillah.
program düşündük. Hocam
Çok
bu
memnun
insan
oldum.
psikolojisinde, insan fıtratında şiddete bir meyil var. Bir de merhamete açılan bir kapı var.
Evet.
Allah alem hocam bizim daha çok insana verilmiş bir özellik bu. Yani hani hayvanlarda da şüphesiz şiddet ve merhamet var. Ama
Evet.
onların merhameti sadece kendi yavrusuna, kendi cinsine falan.
Evet.
Hocam sizce bunun kaynağı ne şiddetin?
Bu tabii ki insanın mahiyetinde aramak lazım bunu. İyi bir tahlil yapacak olursak adeta hatta insan doğduktan sonra bu her bir insanın mahiyeti kendini yavaş yavaş açığa çıkarır. Doğumda bu bize bil kuvve olarak verilmiştir. Bil kuvve şimdi gençler anlamayabilir potansiyel diye kullanıyorlar yani İngilizcesi.
Öfkeleme potansiyeliyle doğuyoruz
Ha
dünyaya.
evet dolayısıyla o potansiyel bil kuvve özelliklerle biz doğmuş oluyoruz. Fakat tabii bu dört kademeden geçerek insanlar bunları geliştirebilirler. Şimdi bir insan yeni doğduğunda malum hayatını devam ettirmesi gerekir. Dolayısıyla hayatı için lazım olan kabiliyetler, yetenekler, güçler, kuvveler neler varsa ilk önce ortaya çıkacak olan bunlardır. Bu mertebedeki bir insanın davranışları aynen hayvana benzer ve öyle o benzerlikten dolayı biz buna insanın hayvaniyet yönü diye tabir edebiliriz. Bu geçiyor yani bizim kaynaklarda. Bazen buna itiraz edip de insan hayvan değildir diye mesela itirazlar geliyor ama geçmiş alimlerimizin çoğu buna işaret ediyorlar. Yani
El
kullanılmış bir
insanı
şey.
hayvanın natıkın diye
Natık,
meşhur
meşhur tanımı
tarif
da var.
vardır.
Evet.
Esasında orada hayvan hocam canlı manasına da geliyor yani. Hayvan hayden geliyor biliyorsunuz.
Evet
Canlı manası
doğru.
da var. Yani canlılığın en alt mertebesi diyelim.
En
Hani
alt
akıl
mertebesi.
yok.
Evet.
Sadece dürtülerle İşte dediğiniz gibi şiddetle kendisini
Evet.
savunan, bulunca yemek isteyen bir varlık.
Fakat canlılığı hayvaniyetten çok nebatiyet ifade eder. Yani bitkilerde
Evet.
de canlılık var.
Doğru.
Onlarda da
Doğru.
hayat var. Hayvaniyette olan canlılık farklı bir
Biraz daha
şeydir.
fazla.
Tabii daha fazla ve hareket kabiliyeti
Evet.
var. Kendini koruma. Mesela bitkilerde öfkelenme diye bir şey olmaz.
Evet.
Ama hayvanlarda kızdırırsanız öfkelenir.
Evet.
Veya kendisi ihtiyacına gerekli olan bir şeyi elinden almaya kalkarsanız yine öfkelenir. Bunu insanların ilk hayatında çocukluk döneminde görebiliriz de nitekim.
Evet.
Paylaşmayı bilmezler. Hani hepsi benim olsun de
Bencildirler.
bencildirler, kıskançtırlar vesaire.
Evet.
Bu tür duygu ve kabiliyetlere aslında ihtiyacımız var. Bazı kimseler itiraz edebilir. Ya madem bunlar kötü şeylerdi,
Allah
Cenab-ı
niye
Hak
verdi?
niye verdi? Bunlar olmasaydı hayatımızı devam ettiremezdik. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler fakat kötüye kullanımları öfke, şiddet vesaireye yol açan yönler onlardır.
Veya hocam aşırı ve gereksiz kullanımları. Şimdi
Tabii,
isterseniz
tabii.
hocam İmam Gazali'den kısa bir şey okuyayım size.
Tamam.
İmam Gazali Hazretleri diyor ki, gazap ve kızgınlık kuvveti haddi aşarsa o zaman korkusuzluk olur.
Evet.
Az ve eksik olursa bu sefer cesaretsiz ve yüreksizlik olur.
Yüreksizlik
O da
olur.
kötü.
Evet.
Aşırısı da kötü, eksiği de kötü.
Evet.
Ortada olursa, yani ne az ne de çok olursa buna cesaret denir.
Evet.
Cesaretten kerem, yüksek himmet, yürekli olma, hilim, soğukkanlılık, acelesizlik
Evet.
gibi güzel ahlaklar doğar.
Evet.
Korkusuzluktan ise herkese bağırmak, kendini beğenmek, büyük görmek, sert davranmak,
Evet.
kendini gereksiz tehlikeye atmak.
Evet,
Aşırı
bütün
cesaretle
bunlar.
gidiyor hocam.
Yani cesaretin önemli bir tanımı da özellikle bu mertebede korkulması gereken şeylerden korkmak,
Evet.
korkulmaması gerekenlerden korkmamak.
Çok güzel hocam
Asıl
tarif
evet
ettiniz.
asıl cesaret budur yani.
Hocam
Şimdi
bizim konuyla alakalı bizim genelde sufilerde şöyle bir şey vardır. Tasavvuf deyince böyle hiç kemiksiz, sinirsiz, öfkelenmeyen
ha
adam tipi. Ya böyle bir
yok
şey yok
öyle
esasında.
olmaz. Öyle
Ki
olmaz.
Mevlana'yı da en çok böyle işte tolerans, sevgi,
Evet.
muhabbet derler. Okuyun Mesnevi'yi.
Evet.
Ey turpoğlu, ey eşekoğlu
Ya
diye acayip
ha
sertle
sert
konuşur.
evet.
Hatta İmam Şafii'nin bir sözü var hocam bu bağlamda.
Evet.
Kızılması gereken yerde kızmayan eşektir
Eşek.
diyor hocam.
Ya evet. Dolayısıyla bunların ama bunlar nasıl elde ediliyor? Hayvaniyet mertebesinde bunlar elde edilmez. İnsanlar yani hayvanlarda bu fıtraten verilmiştir. Sınır konmuş onlarda.
Onlar sınır değil mi hocam?
Evet, mesela aslan bir nevi öfke sayılır. Koşar bir hayvanı yakalar. Yer çünkü açtır, yemesi lazım.
Tamam.
Ama karnı doydu mu bir daha hiç kimseye zarar yatar. Evet, yatar. O ta o ona yeterlidir. Fıtratına yerleştirilmiş. İnsanlarda bunlara sınır konmamış. Bize de sınırı biz kendimiz koyacağız.
Yani insan hocam elinde silahla bütün Afrika'daki ceylanları avlayabilir
evet,
bir günde.
Evet, yapabilir.
Veya bir haftada.
Nitekim yapıldı da yani bunun örneklerini görüyoruz. Yani denizlerde balina bırakmadılar.
Ya.
Niye avlıyorlar balinaları? Sokakları aydınlatmak için yağ olarak kullanıyorlar yağını. Şimdi bir düşünün, bir Amerika'nın tamamının böyle sokak lambalarının balina, dünyada balina yeter mi buna?
Yeter mi, yetmez
hocam. Aklı olan bir insan düşünse, ya ben bunu tamam avlarım ama biterse ne olacak?
Veya yani, gerek var mı? Yani güzelim hayvanı ye iç başka
evet,
şekilde kullan ama.
Evet, evet.
Yani aydınlanmayı versin hocam veya başka bir şey aydınlat Allah
evet,
aşkına.
Evet, yine bufaloları bırakmadılar. Bilmem kaç milyon bufalo öldürmüşler. Kaç milyon, milyonlarca bufalo
Allah Allah.
Tüketmişler yani. Orada birçok şey, yani insanlarda maalesef böyle bir, Avustralya'da aynı şeyler oldu. Yani gittiler, orada da birçok hayvanların
evet,
nesli tükendi yani dikkatsizlikten dolayı. Şimdi yalnız bu bizim dikkat etmemiz gereken husus bunlardan ziyade hayvaniyetin özellikleri. Hayvaniyet mertebesinde olan bir insanda İki temel özellik var diğer hayvanlarda olduğu gibi. Birincisi mekan özelliği. Benim bir bölgem olacak çünkü yaşamak için bir bölgeye
evet,
ihtiyacımız var. İkincisi bölgeyi elde ettin ama şimdi güvenlik sorunu var. Dolayısıyla bu duygular bu iki hususu korumak için verilmiştir. Ama şimdi sen ihtiyacından fazla bölge istersen, insanlarda maalesef bu var. Neyi kullanırsa hırs. Tamahkarlık yapmak, gözü aç gözlülük deriz ya, gözü doymuyor. Bu da ben, burası da burası da falan dediği zaman ne olur o zaman? Öfke vesaire gibi, öfke, güç, hırs, bunları aşırı derecede kullanmaya başlar ve diğer insanların haklarına tecavüz eder. Şiddet ortaya çıkmaya başlar. Ve yine güvenlik için, mesela güvenlik için alınması gereken tedbirleri, hani şimdi diyorlar ya o şeyde sınırsız güç.
Evet.
Hani birisi bir suç işledi. O suçu önlemek için gerekli olandan daha fazla güç kullanmaya, hani
dengeli değil, dengesiz bir
dengesizlik
güç
oluşuyor. Dolayısıyla güvenlikte de yine buna ihtiyaç var.
Hocam şimdi bu İsrail Gazze meselesine bakarsak
çok güzel örnek.
Adamlar şimdi az bir nüfusları var, 5-6 milyon. Yani
evet,
bizim İstanbul'da bile misafir etsek hep bütün Yahudileri
evet,
dünyaya da alsak ederiz ki zamanında Selanik'te ağırlanmışız.
Evet.
Türkiye Osmanlı'nın
evet,
en güzel beldesi. Diyorlar ki bu bize yetmez.
Ya.
Türkiye'nin yarısı, Irak'ın, Suriye'nin
evet,
hepsi.
Evet.
Mısır'ın bir kısmı ya arkadaş
evet,
ne yapacağım bu da
evet,
toprağı. Ya Allah bize bunu vaat etti. Öyle bir yalanla ve bir de hocam o koruma aslında da şimdi hocam İsrail'in bombalamadığı bir etrafta komşu ülke var mı? Suriye'ye bomba atıyor.
Evet,
Lübnan'ın
perişan
etti. İran'a etti.
Hücum.
Ürdün, Mısır.
Ve ya sınırları arkadaş, aşıyor tamamen. Sınırsız güç kullanıyor. Orantısız güç deniyor ya şimdi buna.
Eyvallah.
Gerçekten orantısız bir
bu
güç.
Bu hocam aleyhine dönecek değil mi inşallah bugün?
Düşer bu tabii. Bu böyle devam etmez. Çünkü sünnetullah diye bir husus var. O bir müddet devam eder, ettikten sonra onun karşılığı gelir.
İstihap dolar artık, o zulüm istihabı.
Tabii şimdi şeyi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın kavmi, birçok peygamber kavimleri uyarıyorlar. Aman yapmayın, bakın şu ceza gelecek, Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Bunu yapmazsanız felaket ve helaket olacak, şey yapın dedikten. Hani nerede bir gelsin de görelim falan şey var. Hayır diyor, Allah size mühlet verir diyor. Düzelmeniz için. Ben de bunun için gönderildim. Size anlatıyorum düzelmeniz için. O mühlet doğduğu zaman mesele bitmiştir diyor. Karşı çıkamazsınız. Nitekim felaket geldiği zaman kavmi Hud Aleyhisselam diyor. Bakın işte onlar şaşırıyorlar. Nedir bu bulutlar karşıdan gelen?
Yağmur bulutu mu?
Ha, fakat tabii Cenab-ı Hakk'ın vahiyle geldiği için ifade çok muazzam. Gelmesinde acele ettiğiniz işte budur diyor.
Gelsin de görelim.
Gelsin de görelim diyorlar. Gelmesine acele ettiniz budur. Oo diyorlar, bunlar bize su getirip götüren yağmurlardır, gelip geçer falan. Hayır diyor, artık mesele bitmiştir. Kapı kapanmıştır, tövbe dahi etseniz geçerli değil artık. Ve hakikaten bir geliyor ki mahvediyor ortalığı.
Evet.
helak ediyor yani, tam helak olup gidiyor o kavim olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla sünnetullah diye bir şey var. Bunlar şey yapar, işler aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla bir hayvaniyet mertebesinde insanların diğer hayvanlar gibi bölge ve güvenliğe ihtiyaçları var.
Eve ihtiyacımız var, bahçeye, öyle, tarlalarımız var ama bütün dünya benim olsun. Hocam Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ya diyor, insan dünyaya sığmadın, yıldızların arasında ölçmeye başladın diyor hocam. Hazreti Mevlana bunu aynen böyle söylüyor ki onun bir kerametidir.
Evet,
ki hocam bugün
uçmaya başladılar da.
Uzayda arsa almaya başladık Mars'tan, şuradan buradan. Ya diyor, bir dünyayı kendin doldurmak istiyorsun diyor. Yani bu kibir, bu öfke, bu efendim hırs ne diyor hocam?
Evet, evet. Şimdi bunları incelerken aklımdan şöyle bir şey geçti. İnsanlar neden bu kadar toprağa şeyler, yani düşkünler diye. Mekan özelliğinden, çünkü bu hayvaniyet mertebesi bize iki özellik kazandırır. Mekan ve zaman özelliği kazandırır. Burada da şöyle bir husus var. İnsan malum topraktan yaratılmıştır.
Evet.
İnsan topraktan yaratıldığı için toprağa müştaktır.
Çok ilginç.
Yani kendini kurtaramaz. Yani şey, nitekim dönüş de oryadır.
Hocam mesela yaşlandıkça bir arsam olsun, evim olsun. Ya. Yani toprağa olan hasret daha bir artıyor.
Evet. Toprağa bağımlı. Yani bu da Cenab-ı Hakk'ın bizi topraktan yarattığının çok önemli bir delili. Aynı zamanda toprağa olan düşkünlük bütün insanlarda var. İstisnasız. İstisna her insanda var bu. Muazzam bir şey. Peki hayvaniyet mertebesinin ötesinde bizde neler var? Bir de beşeriyet var. Beşeri bir özellik var. Bunu Kur'an'dan da çıkarıyoruz aslında. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a kul innema ene beşerun mitlukum diyor.
Evet.
Şimdi orada benim hep dikkatimi şu çekiyordu. Neden? Biz bunu tercüme ederken de ki ben de sizin gibi insanım. Hmm. Halbuki öyle demiyor Kur'an.
İnsan diyor geçiyor ayrıca çünkü. Ya evet, insan diyor.
Evet.
Ma garrake bi rabbikel kerim.
Evet.
Allah insan ayrı kullanmış, beşeri ayrı kullanmış.
Evet.
Arada çok fark var.
Ve yine diğer bir ayette de sizi topraktan yarattıktan sonra beşer oldunuz ve dünyaya dağıldınız. Yine ayeti kerimede ayeti yanlış okumayayım de tam metni aklımda olmadığı için manası aklımda. Dolayısıyla Kur'an beşerle insan arasında bir ayrım yapmış.
Evet.
Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam beşer olarak bizimle eşit, insan olarak eşit değil.
O mertebesi çok yüksek.
Çok yüksek, ona yetişmek mümkün değil.
Ya.
Dolayısıyla peki fark ne beşerle insan arasında? Beşerde malum yaşantı için gerekli olan ihtiyaçlar ve onları temin etmek için gerekli olan duygularla donatılmışız.
Evet.
Bir elimiz kesildiği zaman kanar. Acıkırız, yemeğe ihtiyacımız olur. Peygamberimiz de öyledir.
Evet.
Elini keserseniz kanar.
O da kanar.
O da evet, acıkır.
Evet.
Yemek ihtiyacı vardır, evlenir, çocukları olur.
Ama hocam diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diyorlar ki Resulallah sizin her dediğinizi yazalım mı? Yazın diyor. Öfkeliyken de yazın. Ben diyor öfkelensem de insan mertebesi yüksek. Biz öfkelenince
sınırları aşarız biz.
Hakikat gözümüzden bulunabilir, kaybolabilir.
Evet, o hakikati ifade eder.
Veya acıkınca önce biz yiyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman önce sahabesine dağıtıyor canım.
Kesinlikle. Ya.
İki gün aç kalmışlar.
Evet.
Hendek şeyinde değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Herkese kuzu ve et suyu dağıtıyor. En son kendisi yiyor. Biz önce desek ki başta olsaydık.
Evet.
Ey ashabım siz kenar çekileyim mi? Ben peygamberim. Ya şimdi hocam öyle yapmıyoruz biz.
Öyle yapıyoruz. Maalesef öyle.
Paraya güce kavuşan ne yapıyorlar?
Öyle yapıyorlar.
Önce bir villalarımız, evlerimiz, çoluk çocuğumuz yiyelim. Artarsa evet. Halk da yesin diyorlar. Biz de buna kötü değiliz diyorlar.
Ama o kölesiyle beraber oturup paylaşıyor. Ona veriyor önce. Değil mi? Kendi kölesiyle.
Buna hocam rağmen. Ömer Efendimizin bir Kudüs'e girişi var.
Evet. Evet.
Papyrus diye bir başpiskopos.
Evet.
Karşılamaya çıkmış şehrin dışına. Bütün o Romalı subaylar falan. Ömer Efendimiz... Bir tane birisi var.
Evet.
Biri devenin üzerinde mi anlayamıyor. Tabi devenin üzerindekini Ömer zannediyorlar. Ona
koşuyorlar.
O da gösteriyor.
Halife diyor, odur diyor.
Yerdeki diyor halife. Şimdi hocam yani dediğiniz gibi beşerlik var.
Evet.
Ama beşerliği kontrol ederek insan olmuşlar.
Evet. Şimdi şöyle beşeriyetin özelliği maalesef hayvaniyete renk katıyor. Renk katınca işler biraz çığırından çıkmaya başlayabilir. Mesela hayvan olarak bir kimse oturduğu toprağı bölgesi olarak görür. Ama beşeriyet seviyesinde o benim memleketimdir, vatanımdır. Duygusal olarak bağlanır oraya. Ne oldu? Bölgeye olan bağlılığı duygusal olarak daha da ileri gitti. Hayvaniyete biraz daha şey kattı.
Kutsallık kattı.
Kutsallık ve yoğunluk.
Daha da kötü oldu yani.
Daha kötü oldu. Dolayısıyla mutlaka kontrol altına alınması lazım. İşte biz doğduktan sonra hayvaniyetten beşeriyete geçiyoruz. Çocukluk dönemimiz.
Evet.
Eğitim görüp anlamaya başlayınca akıl devreye giriyor. İnsaniyet başlıyor.
Oradan insanın kamilliğe
doğru
doğru
devam ediyor.
Tırmanış ve yürüyüş var değil mi hocam?
Evet.
İnsan değil, belli değil.
O zaman şu çıkıyor. Aklın bunları kontrol etmesi lazım. Hayvaniyetteki özelliklerin ne kadar ihtiyacım var? Ne kadar duygusal olabilirim?
Evet.
Duygularım hangi döneme kadar vesaireye bunları akıl düşünerek dengelemesi gerekir. Fakat şimdi mesele şurada. Nasıl ki hayvaniyet ve beşeriyette yol gösteren bir unsur olmadığı halde akıl devreye girerek yol gösteriyor. Ama aklın da yol gösterilmeye ihtiyacı var.
Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de korktum ki eyvah. Hocam dedim, akıl derse şimdi. Gazali de şunu diyor hocam. Akıl diyor çok güzel bir şey ama kim ele geçirirse, yani nefis ele geçirirse aklı nasıl yemek yiyeceğim, nasıl insanları kandıracağım?
Tabii.
Akıl tamamen şeytanlaşır.
Aynen.
Ama ruh kullanırsa diyor nasıl iyilik yapsam insanlara? Hocam burada vahiy mi devreye giriyor o zaman?
Vahiy devreye giriyor. İnsan üstü bir varlık. Cenab-ı Hak orada vahiy ile yol gösteriyor. Nübüvvet olmazsa maalesef beşeriyet yolunu şaşırır. Beşeriyetin kemalatı ve hasenatı tamamıyla nübüvvetten gelir, nübüvvet cihetiyle. Yani insanlık var olduğundan beri nebiler vardır. Devamlı yol göstermişlerdir.
Zaten ilk insan, ilk peygamber,
ilk nebi. Çünkü öyle olmazsa, çünkü ihtiyaç var. Beşeriyet, bu tür çok tehlikeli özelliklerle donatmış Cenab-ı Hak bizi. Çok tehlikeli.
Hocam Mevlana buyuruyor ki ya diyor insan öyle korkunç varlık ki diyor.
Ya.
İnsanın şerrinden hayvanlar, aslanlar, cinler diyor kaçtı diyor.
Ya.
Adalara kaçtı. Hani, hocam şöyle hayvan dediğiniz gibi bir ceylan yese aslan bir hafta
bitti.
Kimseye zarar yok. İnsan
zarar.
Denen varlık hocam.
Evet.
Kime ne yapacağı belli değil ya.
Evet. Ayet-i kerimede geçiyor ya denizlerin altındaki balıklar bile diyor onlardan etkilenir diyor yani.
Evet.
İnsanın yeryüzünde fesat çıkarmayın.
Bir hadis-i şerif var hocam. Bir çok ilginç bir hadis-i şerif.
Evet.
İnsanın korkusundan diyor cinler yalnız ıssız adalara ve dağ başlarına sığındılar, kaçtılar diyor.
Evet.
Benim de bu işleri bilen bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin, şehit oldu kendisi depremde. Diyordu ki ben cinlere sordum. İnsan çok korkunç görünüyor, bizi çok korkutuyor. Hani biz cinlerden korkuyoruz.
Evet.
Onlar da bizim avramız mı diyelim, manevi zırhımızdan mı diyelim.
Korkuyorlar tabii.
Çünkü hocam üstün varlık biziz.
Evet.
Yani şeytan üstün varlık değil, cin de üstün varlık değil.
Evet.
Ahsen-i takvim olan insan ama dediğiniz gibi hocam o süreç işte felsefede var bunun yolu. Tasavvuf hocam seyri sülük demişiz biz. İnsanın kamil olma yolunda.
Evet.
Nasıl hocam bu süreç? Nasıl insan olacağız ya?
İşte şimdi şeyde hani dedik ya hayvaniyette bir şeye yaşadığı alana bölge olarak baktığı halde beşeriyet mertebesinde vatanım memleketim diyor. İnsaniyet mertebesinde onu akılla düzenlemeye başladığı için artık devletim diyor. Ve devlet düzen ve toplum düzeni ortaya çıkıyor. Bir açıdan insanlık tarihini de ele aldığımızda böyle bir gelişme görülebilir insanlık tarihinde. Hayatımızda da. Yani hem tek tek insanın hayatında hem de beşeriyetin hayatında bu mertebelerin hepsini görmek mümkün.
Peki hocam bu ırkçılık yani memleketin aşırı savunmak, kendi kavmini. Hocam o zaman insaniyette tam gelişememiş, tekamül edememiş.
Maalesef.
Bir yere takılmış kalmış kafa.
Evet maalesef öyle.
Öyle mi oluyor hocam?
Tabii. Yine duyguların kötü yönde kullanılması.
Milliyet adına.
Milliyet adına tabii. Şimdi mesela benim ailem diyor hani çevresini tanıyor. Ailesini korumak için çalışıyor. Bunlar fıtraten bize verilmiş olan özellikler. Yani bunlar kötü şeyler değil.
Evet.
Ama kötüye kullanılmaya başlanınca kötüleşiyor maalesef.
Yani ailemi koruyacağım diye yan aileye zarar veriyorsan.
Bu herkesten üstündür falan
diye. Onun tarlasına işgal ediyorsan, koyununu alıp bu benim ailem hayatta kalmasın, senin ailen yok olsun diyorsan.
Evet.
Sıkıntı orada o zaman hocam.
Evet, evet. Meşhur bir şey var. Cahiliye şiirinde geçiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam okumuştum bir ara. Bir Arap şairi şeyini anlatırken faziletlerini işte diyor ki beşeriyet içerisinde en üstün ırk Arap'tır diyor. Araplar içerisinde en üstün ırk bilmem ne kabilesidir, aşiretidir. Bu aşiret içerisinde Beni Mudar kabilesi en üstün olandır. Beni Mudar'ın en üstün olanı da benim. Ben o halde insanlığın en üstün insanı benim.
Çocuksu şeyden bu hocam.
Mantık yürüterek yani.
Hocam vahiy dediğinizde Kur'an-ı Kerim o kadar güzel böyle ne diyeyim size kısa formüller. Estağfirullah. İnne ekremekum indallahi etkakum.
Evet bitti.
Ey insanlar biz sizi tek bir erkek ve kadından yarattık diyor.
Evet.
Ya hocam taaruf yapın diyor. Tanışın. Buluşun. Hayat zevkli hale gelsin diyor.
Evet.
Şimdi yani İslam'ın ırklara, beşeriyetteki o gelişimdeki bakışı nerede? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Yok.
Evet. Kendiki ırkçı bir kavme doğmuş hocam. Arabiyet asabiyetinin çok üstün olduğu bir yerde doğmuş.
Ve gerçekten de yani hem fazilet hem de asalet açısından en üstün kabile. Kureyş kabilesi.
Evet, evet.
Yani bunu kabul etmek zorundayız.
Ama Arap'ın acemi üstünlüğü yoktur diyor.
Ama yoktu.
Evet, Allah Resulü.
Evet. Buna rağmen, böyle olmasına rağmen. Evet. Yani çünkü gelişmiş bir kabile. Çünkü Cenab-ı Hak da peygamberini onun için oradan seçiyor yani. Öyle evet. Rastgele bir şey değil. Buna rağmen buna karşı Kureyş'in bilmem neye üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük tamamen takvadadır.
Güzel insan olmak da yani.
Evet. Çok mükemmel bir şey. Şimdi burada o zaman kademe kademe gittiğimize göre hani ilk şey anlayış bölge ise ikincisinde memleketim vatanım diyor, şiirler yazıyor vesaire beşeriyet düzeyinde. İnsaniyet düzeyinde artık bu benim şeyim devletimdir diyor. Kanunları var, nizam var, düzen var. Fakat melekiyet diyorum bir üst mertebe. İnsanlık aslında biz bunun için yaratılmışız. Gayemiz oraya gitmek.
Daha üstü var bunun.
Evet, melekiyet mertebesini kazanması gerekir. Bu bizim sizin de arz ettiğiniz gibi ruhumuzdan gelen özellik. O ruhun bize verilmesiyle ortaya çıkacak olan bir husus. Bu açıdan baktığımız zaman uhuvvet anlayışı çıkıyor ortaya.
Bütün dünya devletimiz oluyor.
Evet,
bütün insanlık
evet,
kardeşimiz
evet,
oluyor.
Aynen öyle.
Ama tabii yani dinimizin şeyin hassasiyetini koruyoruz tabii ki. Yani.
Tabii.
Kardeşinizde
tabii.
Kimse kimsenin malını almıyor ama. Aha. Şimdi o zaman evet. Bu sıra ne oluyor hocam? Siz kalkıyorsunuz Türkiye'den Filistin'e yardım ediyorsunuz. Somali'ye koşuyorsunuz. Nijerya'daki Müslümanlığın
i̇şte,
ayağı diken batsa.
İhsar dediğimiz değil mi?
Ya.
Hususiyet ortaya çıkıyor. Diğer bir arkadaşının, kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etme.
Hocam çok bu modern psikoloji buna mazoşizm diyor.
Ha.
Yani bu diyor ne deliliktir. Yani benim bir bardak suyum var.
Benim ihtiyacım var ki ben
size paylaşırsam. Biz hocam mazoşist oluyoruz.
Bana ne kalacak?
Şimdi hocam şöyle bir şey demek ki hocam Batı medeniyeti hala şu anda beşteliği aşamamış.
Evet. Evet.
Şu andaki medeniyet. Belki Hristiyanlıkla bir ara aşmış olabilir. Ondan da hocam sevgi diyen, muhabbet diyen, kardeşlik diyen
tabii,
belli
tabii.
bir kesimi var. Ama evet. Şu andaki devlet hukukuna baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda,
görünmüyor
Avrupa'ya
bu.
Baktığımızda hocam.
Görünmüyor.
Afrika'yı sömürmüşler, Amerika'daki yerleri
maalesef.
Öldürmüşler.
Evet.
Hocam şunu anlamıyorum.
Köleleştirmişler, alıp götürmüşler.
Afrikalı yerleri yani kızları öldürüyorlar. Ya onları bari köle yapın, öldürmeyin de garibanları.
Ya.
Onları temizliyorlar. Afrika'daki insanları zorla alıp Amerika'ya,
evet, Amerika'ya
iş yapıyorlar.
Evet.
Yani hocam öyle de şeytani mantıkları var ki.
Çok.
Yani hiç akla şeye de uymuyor. Yani orada Kızılderililer değil ki kardeş çalışın burada paylaşalım. Size %10 bize %90 olsun.
Evet.
Nasıl bir mantık hocam?
Evet. Şimdi o kölelik tarihini incelerseniz çok acayip şeyler var orada. Yani o kölelik tarihi milyonlarca öyle birkaç yüz bin kişi değil
Allah.
Götürülenler. Milyonlarca kişi aldırmıyor adam. Gemide su vermiyor ölenler yarısı telef oluyor zaten. Gemi oraya gidinceye kadar.
Atıyorlar balıkları.
Evet atıyorlar evet. Öyle hiç ilgilendikleri yok yani.
Evet.
Dolayısıyla bir açıdan bakarsanız maalesef insan gibi görünüyor olsa bile hayvaniyet mertebesinin ötesine geçememişler bunlar.
Hatta hocamız peşerde hayvaniyet mertebesinde kalmış.
Hayvaniyet mertebesi.
Hocam evet. Çok güzel söylediniz ya. Nebatilik vardı üstte hayvaniyet orada
evet.
Kalmışlar.
Evet o kadar yani canlılık ve hayvan gibi koşup her tarafta
parça
ihtiyacı neyse yani. Onları yapıyor ediyor vesaire.
Peki hocam bugün Batı medeniyeti niye hala hani önde gözüküyor? Yani bu acımasızlıktan dolayı mı yoksa eski bir mirası miras yediği çocuklar gibi şu anda israf mı ediyorlar?
Evet hani? Tabii şimdi o zaman buradan biraz şeye geçmiş olduk medeniyetler tarihine.
Kısaca hocam bir iş yaparsak hani evet, daha iyi anlaşılacak konu.
Evet. Batı medeniyetinin üzerine kurulduğu temel Hristiyanlıktır.
Evet.
O da bir hak din.
Tabii.
Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderilmiş, tahrif olmuş olsa bile.
Tabii hak tarafları çok.
Öyle. Daha çok inanç, teolojik bizim dediğimiz imani şeylerde tahrif var.
Evet.
Yoksa ahlaki yaşantılarda tabii. Tahrif yok. Yani Hristiyan ahlakıyla İslam ahlakı %90-99 yani. Belki örtüşür.
Tabii.
Değişmiyor. Onlarda da İhsar var. Okuduğunuz zaman şeyde İncil'de
sevgi var,
paylaşmak var, yardımcı olmak var diğer insanlara vesaire. Hatta bazen bunları filmlerde de görüyorsunuz. Mesela neden iyi bir Hristiyan olarak davranmıyorsun diyor mesela karşıdakine.
Evet.
Karşıdakinin öyle bir şey inancı yok ki. Yani inansa bile bana, o diyor senin şeyin ben karışmıyorum falan diyor. Yani böyle. Dolayısıyla bu temelden hareketle kurulduğu için ve bir de tabii Bunlar şimdi bir medeniyet daha çok bilimlerle yükselir.
Hmm.
Bilimleri de Müslümanlardan aldılar malum.
Evet.
Dolayısıyla bilimlere bakış açısı da tevhidi açıya çok yakın.
Eyvallah.
Müslümanlardan alındığı için. Bunu geliştirerek muazzam bir medeniyet kurdular.
Şimdi hocam Batı'ya gittiğimizde bütün işçiler Türk, işte Cezayirli. Nasıl
Evet.
bizim insan gücümüzü bugün kullanıyorlarsa
Evet.
entelektüel
Geçmişte
olarak
de
da geçmişten miras
bu
almışlar.
kesin yani.
Müslümanların sırtından yani. Yani hem entelektüel manada hem de iş
Evet.
gücü manasına bunları kullanarak şu anda
Evet.
ayaktalar. Ama bir
Tabii.
gün bu entelektüel miraslar tamamen sona erdiğinde veya bu acımasızlık ve merhametsizlik son haddine ulaştığında hocam artık
Tabii yani
sistem
sünnetullah
çökecek.
devreye girecek. Yani bu kesin bundan kaçınılmaz. Ne kadar güçlü bir sistem kurarlarsa kursunlar, ağacın içerisine düşen kurt onu maalesef tamamen yavaş yavaş kemire kemire tüketmeye başlar ve çöker gider. Yani bazı kimseler onun gücüne bak. Mesela önümüzde tarihi örnekleri de var. Şöyle bir düşünelim. Biz 1985'e geri gidelim. O zamanki Sovyet Rusya'ya bir baksınlar.
Ne kadar güçlüydü.
Kim diyebilirdi çökeceğini?
Kimse söyleyemezdi.
Çok büyük bir savaş bilmem ne olsa da diye düşünürlerdi. Ne savaş oldu ne bir şey oldu.
Hiç kendi kendine
Kendi
çöktü.
kendine dağıldı gitti bitti.
Evet.
Birçok şey bağımsızlığına kavuştular. Değil mi?
Evet.
Dağılıp gittiler.
Darısı
Yani
Amerika'nın başına diyorsun geliyor hocam da.
tabii yani onun için bunu da öyle şey yapmayalım.
Evet.
Evet muazzam bir kurulmuş düzen ve sistemleri var. Bunu mümkün olduğu kadar muhafaza etmeye çalışacaklar. Ama işlerine girdiğiniz zaman yani artık siyasi örneklerini de çok net bir şekilde görebiliyoruz bugün. Yani kim diyebilirdi ki öyle bir cumhurbaşkanı gelecek ki kural mural vesaire dinlemeyecek. Kuralsızlık yıkımın başlangıcıdır zaten.
Amerika'nın Mr. Trump'ı diyorsunuz herhalde hocam.
Artık ben isim
Sabah
vermeden
kalkıyor, canım ne isterse o gün.
evet kuralsızlık yıkılmanın temel başlangıcıdır.
Eyvallah.
Kuralsız gittiğin zaman kanun vesaire tanımadım ben tanımam diyor
Evet.
mesela. Böyle yaptığın zaman bu başlangıçtır. Bunun önüne geçilebilir mi? Elbette ki geçilebilir.
Geciktirilebilir sadece.
O kadar. Ama
Eyvallah.
bir de şu var. Yalnız mevcut durumu inceliyorum Amerika'da. Önüne geçebilecek demiyorum. Geçebilecekler var. Fakat geçecek olan bir kimseyi göremiyorum.
Hayırlısı olsun
Maalesef.
hocam. Ümmet-i
Yani
Muhammed adına
evet.
Allah'tan onu isteyelim inşallah.
Yani sistem onu gösteriyor.
Eyvallah. Eyvallah.
Zaten azgınlık yapanlar da başladı mı ki başladılar. Yani mesela hadi diyelim ki ilk başta Gazze'de yapılanlara ya kendini savundu mavundu vesaire gibi
Ha, esirlerimizi kurtaracağız falan dediler.
öyle şey yaptılar. Ama öyle söylese bile adamlar ne yaptılar? Gittiler oraya tebrik ederiz yapın dediler. Yine tehlikeli. Bakın yine sınırı aştılar.
Evet.
Orada durup da deselerdi ki ya işte kendini savunuyor bakalım nereye gidecek. Uyarsalardı aman orantısız güç kullanma.
Evet.
Dese, devamlı söylüyorlar bunu. Orantısız güç ne demektir? Hayvaniyetin en üst düzeyi. Orantısız gücü onun için çok önemli. Yani Müslümanlar da buna dikkat etmeli.
Eyvallah.
Yani Müslümanlar da
Eyvallah.
dikkat etmeli. Orantısız güç demek hayvaniyetin en yüksek düzeyidir. İnsanlık ve beşeriyet melekiyeti boş ver zaten. Melekiyet diye bir şey
İnsanlık nereden
kalmamış.
gitmişti?
Evet, insan maneviyat vesaire
Eyvallah.
tamamen zayıflamış.
Eyvallah.
Dolayısıyla şiddetin önlenmesi artık asla mümkün değil.
Hocam
O
bu hafta çok
mertebeye.
güzel bir şiddet psikolojisi yaptık inşallah. Haftaya buradan yine devam ederiz hocam.
Özellikle bu melekiyet
Heh.
meselesini belki biraz daha işlemek
Haftaya bir
lazım.
şeyle hocam.
Nasıl? Olur,
Tamam. Yarım
memnuniyetle.
kalmasın hocam. Bu hafta dedik nebatiyet,
Evet.
hayvaniyet ve beşeriyet dedik.
Evet.
Haftaya inşallah hocam insaniyet ve melekiyet olsun.
Melekiyet
Hocam
inşallah.
ağzınıza gönlünüze sağlık.
Eyvallah.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.